Ayrım 41.
Sayfa 422. Dipnot: Duri Demirağ'ın torunu Profesör Banu Onaral, Dante Sion ve Robert Kolej'den sonra ABD'ye gitmiş, kariyer yapmıştır. Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bilim ve Sağlık Sistemleri Bölümü Başkanlığını yürütmektedir. Nuri Demirağ, Melike Demirağ'ın büyük amcasıdır. Aile Mühürdarzadeler diye tanınmaktadır. Sirkeci'deki ünlü Mühürdar Hanı bu ailenindir. İlk Genel Başkan Celal Bayar. DP kurulduğunda Celal Bayar 63, Refik Koraltan 57, Fuat Köprülü 56, Adnan Menderes 47 yaşındaydı. 8 Ocak günü 4 kurucu üye bir araya geldi. Kapalı oyla parti liderini belirlediler. 3 oy kağıdında Celal Bayar yazılıydı. Bayar'ın kime oy verdiği hiç açıklanmadı. DP hemen taşra örgütlerini kurmaya başladı. Ethem Menderes Aydın, Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu Manisa, Kenan Öner İstanbul, Zühtü Hilmi Veli Beşe Ankara ve Ekrem Ayrı Üstündağ İzmir İl Başkanlığına getirildi. Haziran ortasına kadar DP henüz 33 ilde teşkilatlanmıştı. Kurucuların büyük bir bölümü tüccarlardan oluşuyordu. DP kadrolarının çoğunu eski CHP'liler doldurmuştu. Hatay, Gaziantep, Mardin, Erzincan'da CHP ve DP il başkanları aynı aileye mensuptular. Bayar, Menderes, Köprülü ve Koraltan teşkilatlanma çalışmalarına katılmak için sık sık Anadolu illerini dolaşıyorlardı. Anadolu'daki DP'ye yapılan sevgi gösterileri bir dönemin serbest cumhuriyet fırkasına gösterilenlere benziyordu. Adnan Menderes Kavaklıdere'de oturuyordu. Sabahları erkenden evinden çıkıyor, yürüyerek meclisin yanındaki evlerden birinde oturan Fuat Köprülü'yü alıyor, birlikte yine yürüyerek Sümer Sokağı'ndaki parti merkezine geliyorlardı. O günlerde Menderes ile Köprülü ayrılmaz ikiliydi. Menderes Köprülü'ye çok saygılıydı ve ona hep hocam diye hitap ediyordu. Celal Bayar ise Refik Koraltan'la daha yakındı. Adnan Menderes'in elini sıkı, yani cimri olduğu o günlerde ortaya çıktı. Parti giderlerini karşılamaya pek yanaşmıyordu. Taşra'dan gelen partililerin götürüldüğü Kutlu Lokantası'na da pek uğramıyordu. 3 Mayıs 1946'da 3. oğlu Aydın Menderes doğdu. Aydın Menderes tekne kazıntısıydı. Çünkü doğduğunda babası 47, annesi ise 41 yaşındaydı. 20 yıl önce Çakırbeyli çiftliğinde yakın dostu Ethem Menderes'le yaşayan Adnan Menderes artık gün geçtikçe büyüyen bir aileye sahip olmuştu. Eşi Berrin, 3 oğlu Yüksel, Mutlu, Aydın, onları evlendikleri günden beri yalnız bırakmayan Didar Kalfa ve sık sık ziyaretlerine gelen Naciye Hanım. Adnan Menderes yeni doğan oğlu Aydın'ı yeterince sevemeden yine Anadolu yollarına düştü. Çünkü CHP hükümeti 1947 yılında yapılması gereken tek dereceli milletvekili seçimini 21 Temmuz 1946 tarihine almıştı. O dönemde milletvekilleri birkaç ilden aday olabiliyordu. Adnan Menderes, Aydın, Kütahya ve Manisa'dan aday gösterildi. DP'nin sürpriz adayı bir süre önce emekli edilen Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'tı. Mareşal Çakmak, CHP'nin teklifini üstelik 5 kez yinelemelerine rağmen reddetmiş, DP'yi tercih etmişti. DP listesinde ilginç isimler vardı. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın 2 numaralı ismi Ahmet Ağaoğlu'nun oğlu Samet Ağaoğlu. Ablası CHP'de olmasına rağmen DP'den adaydı. Üstelik solcu olduğu iddiasıyla kurucu olması İsmet Paşa tarafından istenmemişti. Bursa listesinin 8. sırasında da bir solcu vardı, Mehmet Ali Aybar. Yani gelecekte kurulacak Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı. Yazdığımız gibi Aybar, Celal Bayar'la katıldığı ev toplantılarından tanışıyorlardı. DP listelerinden bağımsız aday olması tesadüf değildi. Dönemin ünlü gazetecileri Cihat Baban, Ziyad Ebüzziya DP listesindeydi. Haydarpaşa Lisesi matematik öğretmeni Osman Bölükbaşı ağzı iyi laf yapıyor diye önce parti müfettişi sonra milletvekili adayı yapıldı. Şair Faruk Nafiz Çamlıbel, Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Zeki Rıza Sporel de DP'nin milletvekili adayıydı. Doktor Tevfik Rüştü Aras ve Kılıç Ali gibi Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşları milletvekili olmak için DP'ye başvurdular. Ama Celal Bayar eski arkadaşlarını istemedi. Yeter, söz milletindir. Bu seçimde DP'nin kullandığı bir afiş belki de bugüne kadar gelmiş Türkiye siyasi tarihindeki en etkili slogandır. Yeter, söz milletindir. Türkiye çok partinin katıldığı ilk genel seçime sahne oldu. Yer yer CHP'liler ile DP'liler, partililer arasında kavga çıksa da ilk seçim olaysız geçti. Asıl fırtına seçim sonrasında koptu. DP sandık görevlilerinin hesaplarına göre DP 279 milletvekili, CHP ise 186 milletvekili çıkarmıştı. Oysa açıklanan resmi sonuç böyle değildi. CHP 395, DHP 66, Bağımsızlar 4 milletvekili çıkarmıştı. Adnan Menderes memleketi Aydın'dan değil Kütahya'dan milletvekili seçilmişti, şaşkındı. Bu seçimler Türkiye tarihine şaibeli olarak geçecekti. Dipnot: DP İzmir İl Başkanı Ekrem Hayri Üstündağ'ın oğlu Bülent Üstündağ seçim sonuçlarının meşruluğu üzerine sahip oldukları İzmir gazetesinde Gayri Sahih Çocuk adlı bir makale yazdı. Ancak askerde olduğu için kendi adı yerine eşi Müşteba Hanım'ın ismini koydu. Fakat aksilik makale hakkında dava açıldı. Müşteba Üstündağ hapse mahkum oldu. Üstelik hamileydi. Bülent Üstündağ kendi yüzünden karısının hapse girmesine çok üzülüp canına kıydı. DP'liler hükümeti seçimlere hile karıştırmakla itham ediyor, seçimin iptal edilmesini istiyor. Aksi takdirde DP milletvekillerinin istifa edip sineyi millete döneceği tehdidinde bulunuyordu. İsmet Paşa ile Celal Bayar yine gizli kapılar ardında buluştular, anlaştılar. DP mecliste kalmaya karar verdi. İlk gün mecliste nerede oturulacak tartışması çıktı. DP Genel Başkanı Celal Bayar grubunu meclis salonunun solunda oturtmak istedi. Böylece DP'lilerin solda oturmaları devrimci olmalarının delili olacaktı. Ama CHP'liler DP grubuna meclisin sağ tarafını verdiler. Kazım Karabekir TBMM Başkanı, İsmet İnönü Cumhurbaşkanı seçildi. Atatürk'ün tasfiye ettiği Kazım Karabekir TBMM Başkanlığına getirilmişti. İzmir suikastına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınmak istenirken, dönemin başbakanı İsmet İnönü tarafından koruma altına alınmak istenen Kazım Karabekir'in, TBMM Başkanı olarak yaptığı ilk konuşmada Atatürk'e dil uzatması, hesaplaşmanın boyutunu ve İsmet Paşa'nın tavrını göstermesi açısından ilginçtir. İsmet Paşa teşekkür konuşması yapmak için meclise geldiğinde DP'liler bir meclis geleneğini yıkarak ayağa kalkmadılar. Meclis artık tek düzelikten kurtulmuştu. Meclis genel kurulu iktidar ve muhalefet arasında hareketli saatlere tanıklık edecekti. İlişkiler kopma noktasına geldiğinde iki iş adamı tarafları tekrar yakınlaştıracaktı. Bu iki iş adamı CHP'li Vehbi Koç ile DP'li Üzeyir Avunduk'tu. Dipnot: Üzeyir Avunduk'un üç oğlu vardı. Nail, Akil ve Adil. Ailede yabancı gelin sayısı da üçtü. Lucien, Sibil ve Carmen Bonne. Nail Avunduk Rotary Kulübü kuruculuğu ve Jockey Kulübü başkanlığı yaptı. Yeni CHP hükümetini Recep Peker kurdu. Dipnot: Başbakan Recep Peker sinema oyuncusu Faruk Peker'in dedesidir. İsmet Paşa'nın Recep Peker'i neden başbakanlığa getirdiğini Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın tanık olduğu bir olayla analiz etmeye çalışalım. Büyük liderimizi Çanakkaya Köşkü'nde erken yaptığım ziyaretlerimden birinde yine yalnız bulmuştum. Elinde tutmakta olduğu kağıtları göstererek Atatürk bana dedi ki, inanılmaz şey, ben memleketi hala tek partiyle idare etmekte olduğum için utanıyorum. Halbuki bazı arkadaşlarım bu hali devamlı yapmak istiyorlar. İtalya'da avdet eden yani dönen partimizin umumi katibi Recep Peker, bize verdiği raporunda orada gördüğü ve incelediği faşist partisinden mülhem bazı tavsiyelerde bulunuyor. Necdet Ekinci, Türkiye'de çok partili düzene geçişte dış etkenler. 1997 sayfa 110. Bu olay 1936'da geçiyor. Aradan 10 yıl geçmiş ve Recep Peker İsmet Paşa tarafından başbakanlığa getirilmiştir. Evliyazadelerin çoğunluğu muhalefet safındaydı, ancak iktidarın kabinesinde bir evliyazade vardı. Evliyazadelerin damadı Münir Birsel yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olmuştu. Münir Birsel, Evliyazade Hacı Mehmet Efendi'nin kardeşi Evliyazade Ahmet Efendi'nin kızı Yümmiye ile evliydi. 1943 yılından beri mecliste CHP milletvekili olarak görev yapıyordu. Kabinede Münir Birsel'in halasının oğlu Nurullah Esat Sümer de Maliye Bakanlığı görevine getirilmişti. Yani kabinede iki Birsel vardı. Ancak bir olay Birselleri çok üzecekti. Recep Peker hükümetinin ilk icraatı 7 Eylül kararları olarak adlandırılan Cumhuriyet tarihinin ilk devalüasyon kararı almak oldu. Türk lirasının değeri düşürüldü. Dolar 1.83 liradan 2.83 liraya çıkarıldı. İthalatta bazı sınırlamalar kaldırıldı. Altının satışı serbest bırakıldı. 7 Eylül devalüasyonunu Birsel ailesinden Maliye Bakanı Nurullah Esat Sümer hazırladı. Ancak karardan bir ay önce Maliye Bakanlığı'ndan ayrılmak zorunda kaldı. Çünkü Bakan Sümer'in komünist olduğu ortaya çıkmıştı. Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Berlin'de Türk öğrencilerle birlikte Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi'nin kurulmasında görev almıştı. Sümer Bank'ı kuran, Yüksek İktisat Meclisi'nin genel sekreterliğini yapan ve 1933'ten beri TBMM'de yer alan Maliye Bakanı Sümer'in komünistliği yeni ortaya çıkmıştı. Bakan Sümer'i gerici basının saldırısından koruyan Ahmet Emin Yalman'ın sahip olduğu Vatan gazetesiydi. Antikomünist Ahmet Emin Yalman bir komünisti neden koruyordu? İsmet Paşa kamuoyunu ve yeni müttefik Batı'yı komünizm öcüsüyle korkutmak için Bakan Sümer'in kellesini feda etti. Bakan Nurullah Esat Sümer gitti ama hazırladığı devalüasyon dayı oğlunu bakanlıktan edecekti. Devalüasyondan önce haberin sızdırıldığı, dolayısıyla da spekülatif alımlara sebep olunduğu iddiasıyla, aralarında Evliyazadelerin damadı Milli Savunma Bakanı Münir Birsel'in de bulunduğu bazı bakan ve bürokratlar hakkında soruşturma açıldı. Bakan Birsel araştırmaların selameti açısından bakanlıktan ayrıldı. Soruşturma sonucu tekrar görevine döndü. Evliyazadelerin bir damadı kurtulmuştu ama Başbakan Recep Peker'in Evliyazadelerin bir diğer damadına meclis kürsüsünden yaptığı hakaret siyasal sonunu getirecekti. Mecliste bütçe görüşmeleri hayli sert geçiyordu. DP'nin görüşlerini meclis kürsüsünde dile getiren Adnan Menderes hükümeti topa tuttu. Eleştirilere yanıt vermek için kürsüye gelen Başbakan Peker, Menderes'in konuşmasını maraz bir psikopat ruhun ifadesi olarak tanımlayınca meclis genel kurulu karıştı, DP'liler oturumu terk etti. Celal Bayar gizli kapılar ardında İsmet Paşa ile yine buluştu. Bu kez geri adım atma sırası İsmet Paşa'daydı. Recep Peker istifa etti. 16. hükümeti Hasan Saka kurdu. Başbakan Saka'nın işi zordu. Türkiye bütçesi 2. Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmıştı. Özellikle savunma harcamaları günden güne artıyordu. Ülkeye gelecek yardımlara ihtiyacı vardı. İşte tam o sırada Amerika Birleşik Devletleri Truman doktrinini kapsamında Türkiye'ye yardım elini uzattı. Amerikan askeri heyetleri sık sık Türkiye'ye gelmeye başladı. İlişkiler karşılıklıydı. Ardından Türk askeri heyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Salih Omurtak Başkanlığında ABD'ye gitti. Türkiye o yıl Uluslararası Para Fonu'na yani IMF katıldı. Amerikalılar yardımlarda bulunmadan önce heyetlerini Türkiye'ye gönderip raporlar hazırlatıyordu. Amerikan İktisadi Heyeti hazırladığı raporda Türkiye'yi her şeyden evvel ve her türlü kalkınma planlarından evvel yol ve liman lazım olduğuna inanmak icap eder diyordu. Tüm bunlar Osmanlı'nın 100 yıl önce ittifak yaptığı Fransızların, İngilizlerin yazdığı raporlara ne kadar benziyordu. Önce yollar ve limanlar yapılmalıdır. Sonuçta Türkiye yeni müttefikini kesinleştirdi. ABD. Onun düşmanı Türkiye'nin de düşmanıydı. Sovyetler Birliği. Bu yeni dönemde her taşın altında komünist aranmasına hız verildi. Demokrasiye yol veren İsmet Paşa rejimi Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi'ni, Türkiye Sosyalist Partisi'ni ve bu iki partinin yayın organı gazete ve dergileri kapattı. Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri Behice Boran, Niyazi Berkes ve Pertev Naili Boratav sosyalist oldukları için fakültelerinden uzaklaştırıldılar. Boran ve Berkes ayrıca 3'er ay hapse mahkum edildi.
Dipnot: Niyazi Berkes'in ikiz kardeşi vardır, Enver Berkes. Bir dönem aileler çocuklarına dağa çıkarak 1908 Temmuz devrimine yol açan Enver Paşa ile Resneli Niyazi'nin adını veriyorlardı. Cadı avı başlamıştı. Baskılardan kurtulmak için yurt dışına kaçmak isteyen yazar Sabahattin Ali Bulgaristan sınırında öldürüldü. O günlerde Mareşal Fevzi Çakmak bile komünist damgası yemekten kurtulamayacaktı. İnsan Hakları Cemiyeti. Bir dönemin hızla kapandığını birileri ya anlamıyor ya da mücadelede ısrar ediyorlardı. Bunlardan biri de Cami Baykurt'tu. Asıl adı Abdurrahman'dı. Baba tarafı Irak Süleymaniyeliydi. Annesi ise Rusya'dan köle olarak getirilmiş, Osmanlı sarayına satılıp cariye yapılmış ve ardından bir Osmanlı paşasıyla evlendirilmişti. Harbiye'de Mareşal Fevzi Çakmak'ın sınıf arkadaşıydı. Genç bir subayken 2. Abdülhamit tarafından Trablusgarp çöllerine sürgüne gönderilenler arasında o da vardı. 1908 devriminden sonra yüzbaşı rütbesindeyken ordudan ayrılıp İttihatçılarla birlikte çalışmış, ilk meclise Fizan mebusu olarak girmişti. Sonra İttihatçılarla yollarını ayırıp Milli Meşrutiyet Fırkası'nın kurucusu olmuştu. İzmir'de kurulan İlhak-ı Red Heyeti Milliyesi kurucular arasında yer alarak Ege'nin kurtuluşu için Celal Bayar'la birlikte omuz omuza mücadele vermişti. Cami Baykurt, Ulusal Kurtuluş Savaşı'na katılmak için Ankara'ya ilk gelen isimlerden biriydi. İlk meclise Aydın mebusu olarak girdi. Mustafa Kemal'in ilk kabinesinin İçişleri Bakanı'ydı. Sonra Roma Büyükelçisi oldu. Burada Malta sürgünlerinin kaçışı için gerekli parayı bulabilmek amacıyla elçilikteki halıları ve değerli eşyaları ipotek etti. Bu parayla kiralanan bir İtalyan şileviyle Rauf Orbay, Ali İhsan Sabis gibi komutanlar Malta'dan kaçırıldı. Komutanların kaçırılmasının nedeni milli mücadelede büyük komutan sayısının azlığıydı.
Türkiye'nin kurtuluşunu sosyalizmde görüyordu. Sosyalizm aslında Kur'an-ı Kerim'in bir yorumudur görüşüne sahipti. Müslümanlık özel mülkiyeti kabul etmekle birlikte büyük servetlerin tek elde toplanmasına karşıydı. Zekat bu nedenle konmuştu. Cami Baykurt Papa'dan ve Katoliklerden nefret ediyor, her düşmanlığın onlardan kaynaklandığını düşünüyordu. Ancak kendisi adına talih midir, talihsizlik midir bilinmez, geçinebilmek için para karşılığı İncil'i Türkçe'ye çevirdi. Dipnot, birinci bölümde yaptıkları evlilikle Sabetayist Karakaşi ve Kapancı ailelerin hışmını üzerlerine çeken Nermin Kibar Katipzade Mehmet evliliğini yazmıştım. Nermin Hanım daha sonra Mehmet Bey'den ayrıldı, Cami Baykurt'un oğlu Vedat'la evlendi. Cami Baykurt Tan gazetesi yazarlarındandı. Gazete ve matbaa tahrip edildiğinde Sabiha Zekeriya Sertel ile birlikte Cami Baykurt da olayın sorumlusu ilan edilerek 3 ay tutuklu kaldı. Cami Baykurt'un kişiliği yenilgiyi kabul eden bir yapıda değildi. Cezaevinden çıkar çıkmaz mücadelesini parlamento dışında yürütmek için insan hakları cemiyetini kurmaya karar verdi. Ne CHP'nin ne de DP'nin özgürlükçü demokrasiden yana olmadığını düşünüyordu. Bu görüşünü uzun yıllardır arkadaşlık yaptığı Doktor Tevfik Rüştü Aras'a açtı, Doktor Aras öneriye sıcak baktı. Cemiyet kurulması fikrinin arkasında Zekeriya ve Sabiha Sertel çifti de vardı. İlk toplantılar Sertellerin evinde yapıldı. Bu toplantılarda cemiyetin başına Mareşal Fevzi Çakmak'a getirmeye karar verdiler. Doktor Aras ve Cami Baykurt Mareşal'ı Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan beri tanıyorlardı. Mareşal Fevzi Çakmak, İsmet İnönü karşıtlarının simgesi haline gelmişti o günlerde. İsmet Paşa, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki yeni dünya düzenine uyum sağlamak için orduda bir takım değişikliklere gitmiş ve 1924'ten beri Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Mareşal Fevzi Çakmak'ı emekliye sıkmıştı. Mareşal, ordunun başından alınmasını hiç hazmedemiyordu. İsmet Paşa'ya kırgındı. Atatürk sonrasında ittifak yaptığı İsmet Paşa'nın kendisine oyuna getirdiğini bile söylüyordu. Mareşal bu kez 1938'de karşı çıktığı Celal Bayar'la ittifak yaptı. Ancak Mareşal DP'de de umduğunu bulamamıştı. Oysa 1946 seçimlerinde İstanbul'u DP'ye kazandırmıştı. Celal Bayar'dan bile çok oy almıştı. Ankara'ya meclise giden Mareşal'ı Haydarpaşa'dan uğurlamaya binlerce insan gelmişti. Keza Ankara Garı'nda da durum farklı değildi. Ancak aradan kısa bir zaman geçtikten sonra Mareşal Fevzi Çakmak, DP'nin kendisini oyuna getirdiğini, sadece ismini kullanmak istediğini düşünmeye başladı. Sonunda Ankara'dan ayrılıp İstanbul Erenköy'deki evine çekildi. 70 yaşındaydı ama rafa konulacak yaşa gelmediğini ispatlamak istiyordu. Mareşal bu nedenle İnsan Hakları Cemiyeti kurulması önerisine sıcak baktı. Başkanlığını kabul etti. Mareşal'ın muhalif bir hareketin başına geçtiğini düşünen DP kurmayları telaşlandı. Bayar Menderes Köprü'de hemen İstanbul'a gidip Mareşal'ı evinde ziyaret ederek fikrinden vazgeçirmeye çalıştılar ama ikna edici olamadılar. DP ekibi de Mareşal'ı fikrinden vazgeçirmeye geldikleri Erenköy'deki evde Adnan Menderes'in bir akrabası vardı. Mehmet Özdemir Evliyazade. Evliyazadeler bölünmüştü. Bir tarafta cemiyetin kurulmasına çalışan Doktor Tevfik Rüştü Aras ve Mehmet Özdemir Evliyazade, diğer yanda DP'li Adnan Menderes. İstihbaratçı Evliyazade. Mehmet Özdemir, Nejat Mesude Evliyazade çiftinin oğluydu. Mesude, Adnan Menderes'in dayısının kızıydı. Nejat ise eşi Berrid'in dayısının oğluydu. Yani Mehmet Özdemir Evliyazade hem anne hem baba tarafından Adnan Menderes'le akrabaydı. Galatasaray Lisesi mezunuydu, İstanbul Hukuk Fakültesini yarıda bırakmıştı. Zekeriya Sertel Hatırladıklarım adlı kitabında Mehmet Özdemir Evliyazade ile ilgili ilginç bilgiler yazdı. O sıralarda evimize en çok gelen dostlardan biri de Cami Baykurt idi. Dipnot, Cami Baykurt'un soyadı birçok kitapta Başkurt olarak geçmektedir. Doğrusu Baykurt'tur. Her hafta mutlaka bize gelir, akşama kadar bizde kalırdı. Beraberinde gölge gibi ondan hiç ayrılmayan Özdemir adında bir genç vardı. Bu genç, Demokrat Parti'nin ilk toplantısına katılmak üzere Ankara'ya gittiğimiz zaman istasyonda bizi karşılayan bir adamdı. Sevimli, samimi, candan biriydi. Cami Bey'i gerçekten çok sever, çok sayar görünürdü. Ona karşı sanki babasıymış gibi davranırdı. Cami Bey de onu oğlu gibi severdi. Özdemir, Adnan Menderes ile Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın yeğeniydi. Zengin bir aileye mensuptu, işsizdi. Annesinden gelen parayla geçindiğini söylerdi. Bizi yarı yolda bıraktıkları için Celal Bayar ile Adnan Menderes'e kızmış görünür ve onları eleştirirdi. Hatta bizlere Adnan Menderes'in aile hayatının iç yüzünü bile anlatmaktan çekinmezdi. Bu koşullar içinde Özdemir'in samimiyetinden şüphelenmemiz olanaksızdı. Günler geçtikçe hepimizin sevgisini kazandı. Evimizin sürekli bir ziyaretçisi oldu. Evimize gelip gidenlerle dostluk ilişkileri kurdu. Kimse de ondan şüphe etmiyordu. Gel zaman git zaman 1961'de Demokrat Parti elebaşlarını yargılayan Yasaada Mahkemesi'nde Özdemir tekrar ortaya çıktı. Mahkemede 1945'ten beri, yani bizim eve devama başladığından beri polis emrinde çalıştığını itiraf etti. Polisin aramıza soktuğu casusun o olduğu anlaşıldı. Doğrusu çok ustaca çalışmış, hiçbirimizde en ufak bir şüphe uyandırmamıştı. Rolünü iyi oynamıştı. 1968 sayfa 274. Mehmet Özdemir Evliyazade'nin eşi Elife Kaçel, Evliyazade yıllar sonra bu kitabın yazarına şu açıklamayı yapmıştır. Eşim MİT görevlisiydi, ancak MİT'e ne zaman girdiğini bilmiyorum. Öyle ki biz evlendiğimizde bana bu teşkilatta çalıştığını bile söylememişti. Güven sigortada çalışıyordu. Yıllar sonra öğrendiğimde niye evlendiğimize söylemediğini sordum. O yıllarda çok gizli bir görevim vardı, açıklayamazdım dedi. Dipnot: Mehmet Özdemir Evliyazade 1949 yılında Elife Kaçel'le evlendi. Elife Kaçel, Şahin Ömer, Aliye Kaçel çiftinin kızıydı. Şahin Ömer Kaçel muhasebeciydi. Dam de Siyon mezunu Elife Kaçel'in dedesi ünlü Recep Paşa'ydı. Recep Paşa 1842 Debre, 1908 İstanbul, 5. ve 6. Ordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1904-1908 arasında Trablusgarp Valiliği yaptı. İkinci Meşrutiyet'in ilanının ardından 7 Ağustos 1908'de Harbiye Nazırlığı'na getirildi. Ancak 21 Ağustos'ta masası başında nefes darlığından vefat etti. Mehmet Özdemir Evliyazade'nin faaliyetlerine daha sonra döneceğiz. Biz kaldığımız yerden İnsan Hakları Cemiyeti ile ilgili gelişmeleri aktarmayı sürdürelim. 18 Ekim 1946'da İnsan Hakları Cemiyeti resmen kuruldu. Kurucular arasında Mareşal Fevzi Çakmak, Doktor Tevfik Rüştü Aras, Cami Baykurt, emekli general ve DP milletvekili Sadık Aldoğan, Atatürk'ün yakın arkadaşı ve eski milletvekili Hasan Rıza Soyak, Berlin eski büyükelçisi Hamdi Arpa, Zekeriya Sertel gibi isimler vardı. Tesadüf, hükümet o gün Sovyetler Birliği'nin boğazların birlikte savunulması istemindeki notasına red yanıtı verdi. Hükümetin komünistlerin Mareşal Fevzi Çakmak'ı kullanarak halk hareketi örgütleyeceği paranoyası İstanbul'da 3 ayrı eve polisin baskın yapmasına neden oldu. Atatürk'ün Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ilk kabinesinin İçişleri Bakanı Cami Baykurt ve gazeteci yazar Zekeriya Sertel'in evleri basıldı. Aramalar yapıldı. Sonunda büyük bir delil bulundu. İçişleri Bakanı Şükrü Sökmen Süer 29 Ocak 1947 günü mecliste yaptığı konuşmada bu delili açıkladı. Arkadaşlar, İstanbul'da örfi idarenin varlığından faydalanarak gazeteci Zekeriya Sertel'in ve bu arada komünist temayülü olduğu söylenen Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın ve Cami Bey'in evleri arandı. Ve Zekeriya Sertel ile Cami Bey tarafından yazılı Doktor Tevfik Rüştü Aras vasıtasıyla Mareşal'a gönderilen mektup bulundu. Bu hal Çakmak'ın da komünistleri himaye ettiğini gösterir. Ümit Sinan Topçuoğlu, Mareşal Mustafa Fevzi Çakmak, 1977 sayfa 152-153.